Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 40.
Lütfen diye yalvardı Sevin. Bu ameliyatın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ben bu durumdayken... Peki dedi İlhan. Seni üzmek istemiyorum. Ama bana o gün tekerlekli iskemleyle birlikte yere düştüğün gün olanları anlatmanı istiyorum. Çok garip bir kazaydı bu. Düşündüğün gibi değil. Aptalca bir kazaydı sadece. Cahit'le konuşuyormuşsunuz. Sonra sen birden bağırmışsın ve sandalyen devrilmiş. Neyle Cahit'le tartışmanızın nedeni? Sevin elini yüzüne kapattı. Ne olur sorma bunları. Ercüment Bey, tansiyonunun ani olarak fırlamasının pıhtının harekete geçmesine neden olabileceğini söylemişti. Onunla tartışmanızın sebebi neydi? Lütfen. Yoksa ben miydim? Yalvarırım. Demek doğru. Hiram'ın Moro Romantico diyen alaycı sesi. Allah kahretsin. Demek sen de seviyorsun beni. Sevin başını önüne eğdi. İlhan'a çok uzun gelen bir dakikalık bir suskunluk. Sonra titreyen elini genç kızın sargılar içindeki başını okşamak üzere kaldırdığı sırada kapının açılışı. Gece vizitesi. Nöbetçi servis şefi ve iki genç doktor. Servis şefi doktorların en asık suratlısı. İlhan'a şöyle bir baktıktan sonra hasta tabelasını eline alıp inceliyor. Sesi sert ve soğuk. İğneniz yapıldı mı? Hayır efendim. Genç nöbetçi doktor, gece hemşiresi ziyaretçinin gitmesini bekliyordu hocam, diyor İlhan. Ben ziyaretçi değilim, refakatçiyim demek istiyor ama servis şefi öylesine nemrut bir şekilde bakıyor ki yüzüne, sesini çıkartamıyor. Sevin, lütfen İlhan, diyor. Senin de biraz dinlenmeye, uyumaya ihtiyacın var. Sema Hanım hep yanımda nasıl olsa. Sevin'in lütfen İlhan diyen sesi kulaklarına eriştiği anda çocuk gibi kızarıyor yüzü İlhan'ın. Sevin'in yanaklarına sıcak bir öpücük kondurduktan sonra iyi geceler diyerek çıkıyor odadan. İlhan çıktıktan sonra servis şefinin tavrı yumuşuyor. Nabzını sayacakmış gibi Sevin'in elini tutuyor. Bu akşam nasıl hissediyorsunuz bakalım kendinizi? Biraz yorgun. Az önce İlhan'ın çıktığı kapıyı işaret ediyor doktor. Sebebi malum. Öyle demeyin. Yanımda o olmasa. Pekala. Sizi biraz rahatlatalım öyleyse. Nöbetçi doktora dönüyor. Serumu çıkaralım. Bir de hafif sedatif verelim. Telefonda Galip'in banta kaydedilmiş sesi. Maalesef önemli bir iş için dışarıya çıkmak zorundayım. Ama bir notunuz varsa ya da sizi aramamı istiyorsanız lütfen düdük sesinden sonra notunuzu teybe yazdırınız. Duraksadı İclal. Sonra ben İclal, istediğiniz bilgileri veriyorum dedi. Karşı taraftaki alıcıya ve tane tane yazdırmaya başladı. Irak'a gönderilecek mallar 2 Eylül'de Galip'le buluştuğu günkü giysiler vardı İclal'in sırtında. Üstelik yarı saydam bluzunun bir düğmesi daha iliklenmemişti. Cahit'in çok asık bir suratla içeri girdiğini fark etmemiş gibi yüzüne en baştan çıkartıcı gülümsemesini kondurarak doğruldu yerinden ve televizyondan kapma bir edayla ''Hoş geldin, iyi görünüyorsun'' diyerek kırıttı. Cahit odasına gitmek üzereyken durup baktı İclal'e. İyiyim dedi. Sağ ol. Hastamız nasıl? İyi galiba. Kapısını açarken yine durup döndü. Arayan soran, önemli bir şey yok. Frankfurt için bütün rezervasyonlar tamam. Nerede kalıyoruz? Herr Ludwig'le konuştum. Adler'de yer ayırtmışlar. Adler mi? Hay Allah. Bu herifler beni ne sanıyor? Neden? İyi değil mi? Ben sordum, 5 yıldızlı bir otelmiş. Orası öyle de, Frankfurt'a giden ne kadar Türk varsa oradadır. Neyse, zaten 2 gece ancak kalacağız. Dönerken durdu. Pek şıksın, dedi. O kadar mı? Pek seksisin, birisinin hakkı var, dokunanı yakıp kül edebilirsin. Fark edildiğinden hoşnut, gülümsedi İclal. Sahi mi? Şaka bir yana, bu saç şekli çok yakışmış, uçar gibisin. Mersi, nasıl oldu da görebildin? Cahit, İclal'e yaklaşarak iradesini karşısındakine güçlü bir biçimde duyumsatmak istercesine dimdik gözlerin içine baktı. Ben bir kez fark ettim mi, kolay kolay bırakmam avımı elimden. Ya av buna razıysa, bekliyorsa? Gülümsedi ve dudaklarına çabucak, kaçamak bir öpücük kondurdu. Bunu öğrenmenin bir yolunu bulacağız. Sonra yine patron sesiyle, bana Bülent Bey'i buluver, dedi. Onun bu oyunu pek sevdiğini öğrenmişti İclal. O da yine sekreter sesiyle, bağış üstüne efendim, dedi. Ama önce kahvemi getir. Odasına girdi. Gece geç vakte kadar nüketteydi, yorulmuştu. Serserilikti yaptığı, doğruydu. Güçlülüğünü kanıtlamaya kalkmıştı ve tabii imanı gevremişti. Ama bir yandan da garip bir hoşnutluk içindeydi. Yaşlanıyor muydu acaba? Kadınlar tuhaf yaratıklardı. Bunu sanki ilk kez fark ediyordu. Nüket, benimle evlen diyordu. Senden çocuğum olsun istiyorum diyordu. İclal, belki de hemen şuracıkta onunla sevişebilmek için işaretini bekliyordu. Tabii canını sıkmakla birlikte şu Nüket'in kızı bile hizmetçi falan ama o işi iyi biliyordu doğrusu. Sahi bak, unutup gitmişti onu. Kız gebeyim diye yolunu kesmeye kalktıydı. Demek ki bir şey olmadığını anlamıştı sonunda. Galiba bütün bir kadın taifesi içinde asıl kendisine ait olması gereken en zavallı durumda olan kişi kafa tutmaya kalkıyor. Seninle evlenmek istemiyorum diyor. Neye güvenerek yapıyor bunu? Bir yaşlı bunun kaprisine güvenerek ya da Nüket'in şu kendini bir bok sanan kardeşinin Meksika dizilerinden çıkma aşk yavelerine güvenerek. Evet, ona güveniyor. Pis serseri. Hayır, Nüket'in söylediği gibi değil. Onu mu kıskanacak? Ama öğrenmeli aslanın iline velev ki bir leş parçasını çalmak için bile olsa giremeyeceğini. İlhan'ın göz kararıyla alıp getirdiği, aslında biraz gülünç bir peruk vardı şimdi Sevin'in başında. Ama buna da sevinmiş görünüyordu. Sanki başındaki, kendisine ait olmasa bile, bu bir tutam saç, onu rahatsız eden çıplaklık duygusundan kurtulmasını sağlamıştı. Rengi bayağı düzelmişti. Konuşurken sesi titremiyordu ve ağrılarından çok daha az şikayet ediyordu. Serumun çıkarılmasından sonra daha rahat edebildiği için memnundu. Bunlara karşılık bir gece öncesine göre çok daha tedirgindi İlhan. Öğleden sonra gelmişti, kendi deyimiyle nöbeti devralmaya. Büyük hanımın yanında bulunmasından rahatsız olmuş gibi görünmemişti. Söyleyeceklerini söyledikten sonra birden ferahlamış, hareketlerindeki, sözlerindeki tutukluk kaybolmuş, kuruntulu ve kaygılı hali yerini herkese ve her şeye meydan okuyan bir ruh haline bırakmıştı. Keşke ben de senin gibi olabilsem, diyordu içinden Sevin. Ama bu olanaksız. Benim durumum bir köleninkinden farksız. Nasıl baş kaldırabilirim? Oysa görünüşündeki rahatlığa karşın içi pek de öyle rahat değildi İlhan'ın. Kendisini özellikle de Sevin'in uyurken yüzünde beliren çocuksu ifadeye gözü takıldığında sanki bir ensesi ilişkisinin eşiğinde gibi hissettiği oluyordu. İşte o zaman kendisine düne kadar hep abi demiş olan bu genç kızı sinsice baştan çıkarmaya yeteniyormuş gibi rahatsızlık duyuyordu. Garipti. Büyük hanım gittikten sonra rahatlayacağına çocuksuz umursamazlığı yavaş yavaş sıkıntılı bir iç hesaplaşmasına bırakmıştı yerini. Kendisi içinde, Sevin içinde en doğrusunu yaptığından dünkü kadar emin değildi. Sevin de aslında benzer duygulanımlar, benzer hesaplaşmalar içindeydi. Yarı kapalı göz kapaklarının aralığından İlhan'ı süzerken, sen çok iyi yürekli olduğun için aslında acımadan başka bir şey olmayan duygularını sevgi sanıyor olmalısın diye seslenmek istiyordu. Sen sadece benimle arkadaş olmak istemiştin. Şimdi ne yapacağını bilemiyorsun. Beni böyle bırakıp gitmeye gönlün razın olmadı. Beni incitmekten korkuyorsun. Çünkü sen benim Yıllardır hep aynı o güzel İlhan abimsin. Ama haydi bir yüreklilik daha göster. Benim gibi ne olacağı belli olmayan bir yarı yatalak sana ne verebilir? Bana acımanı istemiyorum demek istiyor ama yüreğinin ta derinlerinden onun bu sözleri büyük bir şiddetle geri çevirmesini bekliyordu. İlhan onun aklından geçenleri gözlerinden okuyormuş gibi cevap yetiştiriyordu içinden ona. Sana acıdığım için mi burada olduğumu sanıyorsun diyordu. Başlangıçta belki öyleydi ama şimdi seni seviyorum ama sen ne yazık ki bana güvenmiyorsun. Rahat olamıyorsun. Sakın bana duygulardan söz etme diyordu Sevin bakışlarıyla. Biliyorum böyle bir şey olamayacağını, benim seni sevdiğim gibi sevemeyeceğini. Ben senin için sadece ve hep bir ağabey, bir dost olarak kalmalıyım. Biliyorum, belki de seni denediğimi düşünüyorsun. Eminle biz bu tür duyguları öylesine küçümsedik ki, bundan Hiram'a söz ettiğimde, Moro Romantico diye alay edecektir benimle. Ağabeyinin sağ olsaydı yapacağı gibi. Bu yüzden sen de belki benim seninle alay ettiğimi düşünüyorsun. Böyle bir şeyin başıma gelebileceğini birisi bana daha önce söyleseydi, evet, ben de onunla alay ederdim. Burjuva duyarlılıkları diye nitelendirdiğimiz, küçümsediğimiz bu gibi duyguları hiç ciddiye almamıştım. Ama işte oldu. Duygularımı alaya alabilirler diye onları yadsıyamam. Aldanıyorsun. Aldanmış olman gerek. Sonra nasıl yıkılacağımı hiç düşündün mü? Demek istiyordu bakışlarıyla Sevin. Seni asla düş kırıklığına uğratmayacağım diye yanıtlıyordu İlhan. İçini çekti Sevin, bütün cesaretini toplayarak. İlhan dedi, duraksadı. Sonra güçlükle sürdürdü sözlerini. Sana bir şey sormak istiyorum ama ne olur çok açık cevap ver bana. Benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? Ağabeyimin arkadaşı olduğun, İçinden kendini onun yerine koyup benim sorumluluğumu yüklenmen gerektiğini düşündüğün için mi? Sevgi mi? Sevgi sandığın sakın bu sorumluluk duygusu olmasın? Şaşırmış gibi baktı yüzüne İlhan. Sorumluluk duygusunun ne ilgisi var? Dedi. Aslına bakarsan sana aşık olman bir bakıma sorumsuzluk diye nitelendirilebilir. Seni rahat ve huzurlu bir ortamda yaşarken tedirgin etmiş oluyorum. Ama ben sanıyordum ki duygularım tek taraflı değil. Yoksa asıl sen mi bana karşı? Kendine de bana da iftira etme dedi Sevin. Ben bu soruyu kendimi düşünerek sormamıştım. İstanbul'a izinli geldin. Gezip eğlenmek hakkındı. Oysa sen bütün zamanını... Sonra kendisini zorlayarak gülümsüyor. Yoksa benim gibi sakat bir kızla... Arkadaşlık etmekten hoşlanacak kadar anlaşılmaz zevklerin mi var? Yapma Sevin. Moro Romantico diye dalga geçiyor sislerin gerisinde Hiram. Sahi, neden? Yoksa Cahit gibi birisiyle nişanlandığım için ağabeyime, onun ideallerine, senin ideallerine ihanet ettiğimi düşünüyorsun da onun için mi bana acı çektirmek istiyorsun? İşte şimdi saçmaladın. Bilemiyorum. Belki de Mardin'e döndüğünde, o çok sıkıntılı gecelerinizde alay konusu yaparak eğleneceğiniz günlesi bir aşk hikayesi yaşamak istedin. Sevin, nasıl söylersin böyle bir şeyi? Sevin, ellerini yüzüne kapatarak ağlamaya başladı. Bilmiyorum, dedi. Bilmiyorum. Bütün sevdiklerimi yitirdim. Seni de çok seviyorum. Seni yitirmekten korkuyorum. Bağışla, ne olur, çok korkuyorum. Kulaklarında hep o pis alaycı ses. Moro Romantico. Yatağa yaklaşıyor ve Sevin'i kollarına alıyor. Küçük, hafif, tutkulu bir sevgiden çok, şefkatli bir ağabey öpücüğünü andıran, ılık bir dokunuşla öpüyor dudaklarından. Seni çok seviyorum, diyor. Seni asla düş kırıklığına uğratmayacağım. O sırada kapının yavaşça açıldığını, elinde şırıngasıyla nöbetçi hemşirenin içeri girdiğini, onları birbirine sarılmış görünce yüzünde anlayışlı, sevecen bir gülümsemenin belirdiğini fark edemiyorlar. Hafifçe öksürerek, ''İyi akşamlar, ben geldim. İyiliğinizi yapabilir miyim?'' diyor hemşire. İlhan hiç telaşlanmadan çekiliyor Sevin'in yanından. ''Bana yardım edebilir misiniz?'' diyor hemşire. ''Memnuniyetle'' diyor İlhan. Hemşire İlhan'ın yardımıyla Sevin'i yüzüstü çeviriyor, o bölgenin duyarsız olduğunu bildiği için iğneyi fazla özenmeden batırıveriyor genç kızın kalçasına ve o anda Sevin'in kopardığı çığlık onu da İlhan'ı da şaşkına çeviriyor.
Ayrım sonu.